İkinci ayrım.
Kaça mal olacağını mı soruyorsunuz? Evet, en az 150 rubleyi gözden çıkarmak lazım, dedi Petrovic ve anlamlı bir şekilde dudaklarını büzdü. Sözleriyle karşısında bulunan kişiyi afallatmayı, sonra da göz ucuyla yüzünün aldığı şekli izlemeyi pek severdi. Bir palto için 150 ruble mi? Diye bir çığlık attı zavallı Akaki Akakiyeviç. Belki de hayatı boyunca attığı ilk çığlıktı bu. Zira kendisi hep ses tonunun yumuşaklığıyla tanınan bir adamdı. Evet, dedi Petrovic. Tabii ücret istediğiniz paltonun özelliklerine göre de değişecektir. Eğer yakasına kürk koyacaksam, ipek astarlı bir kapüşon ekleyeceksem, o zaman fiyat 200 rubleye kadar yükselir. Akaki Akakiyeviç Petrovic'in söylediklerini ne duyuyordu ne de duymak için bir çaba sarf ediyordu. Ağlamaklı bir şekilde, Petrovic lütfen bir şekilde onar şunu, hiç değilse bir süre daha idare etsin beni, dedi. Mümkün değil, bu miadını doldurmuş artık. Verilen emek de, harcanan para da boşa gider, diye yanıtladı Petrovic. Bu sözleri duyan Akaki Akakiyeviç dağılmış bir halde oradan ayrıldı. Petrovic ise Akaki Akakiyeviç'in gidişiyle birlikte yeniden işe koyulmadan önce uzunca bir süre daha dudaklarını anlamlı bir şekilde büzerek öylece durdu. Hem bir müşteri karşısında kendini düşürmediği hem de terzilik sanatının şerefini alçatmadığı için halinden memnundu. Akaki Akakiyeviç sokağa çıktıktan sonra bile görmekte olduğu bir kabustan henüz uyanamamış gibiydi. Şu işe bak diye söyleniyordu kendi kendine. Böyle olacağı aklıma bile gelmezdi. Şu işe bak. Bir anlık sessizlikten sonra devam etti söylenmeye. Şu işe bak. Ne ummuştum ne buldum. Hey tanrım. Uzun süren bir sessizliğin ardından. İşe bak. Hiç tahmin etmezdim böyle olacağını. Bunlar kimin aklına gelirdi ki? Ne fena bir durum. Bunları söylerken eve doğru yürüyeceğine, ne yaptığını bilmez bir halde tam da aksi istikamete doğru yöneldi. Yolda bir bacı temizleyicisi ona çarparak bütün omzunu kurum içinde bıraktı. İnşaat halindeki bir binanın altından geçerken de tepesine bir miktar kireç boşaldı. Ama Akaki Akakiyeviç bunların hiçbirinin farkına bile varmadı. Neden sonra tabakasından nasır tutmuş avucuna bir nefeslik enfiye almak için elindeki sopayı bir kenara koyan bekçiye çarptığında adam ''Ne diye insanın tepesine çıkıyorsun? Koca sokakta başka yer mi kalmadı be adam?'' diye çıkışınca kendine gelir gibi oldu. Toparlandı, etrafına bakındı ve eve doğru yöneldi. Ancak o zaman düşüncelerini toparlayabildi. İçinde bulunduğu durumu gerçekçi bir gözle değerlendirdi ve kendi kendine akıllı, içten bir dostuyla dertleşir gibi konuşmaya başladı. Yok, yok. Petrovic'le bugün konuşmak hataydı. O herhalde karısı muhtemelen hırpalamıştı onu. İyisi mi pazar sabahı gideyim ben. Cumartesi gecesi sünger gibi içer nasıl olsa. Ertesi sabah da hala ayılmamış olur. Kendine gelmek için bir tek daha atması gerekir ama karısı da ona kapik koklatmaz. İşte o sırada ben eline 10 kapik sıkıştırdım mıydı? Hemen yumuşayıverir ve belki de o paltoyu... Aldığı bu kararla cesareti yerine gelen Akaki Akakiyeviç pazar gününü beklemeye koyuldu. Sabah terzinin karısının evden çıktığını görür görmez soluğu Petrovic'in yanında aldı. Tam tahmin ettiği gibi cumartesi gecesi sabaha kadar içki içen terzi hala ayılamamıştı. Sağlam kalan tek gözü kayıyor, kafasını bir türlü dik tutmayı başaramıyordu. Yine de Akaki Akakiyeviç'in hangi konu için oraya geldiğini anladığı an içindeki şeytan uyanıverdi. Mümkün değil diye çıkıştı. Yeni bir palto diktirmelisiniz. Akaki Akakiyeviç hemen eline 10 kapik tutuşturdu. Petrovic ise teşekkürler bayım. Bir kadeh de sizin sağlığınızı içeceğim. Yeni palto konusunda sakın ola endişe etmeyin. Eskisinden artık hayır gelmez. Sizin için adınıza yaraşır bir palto dikeceğim. Bana güvenebilirsiniz diye yanıtladı onu. Akaki Akakiyeviç yeni bir palto dikmek yerine eskisini onarması için bir iki laf daha edecek olduysa da Petrovic onu dinlemeyerek yeni bir palto, size kesinlikle yeni bir palto dikeceğim. Bana güvenebilirsiniz, elimden geleni yapacağım, hatta modaya uygun bir şey bile çıkarabiliriz. Yakası gümüş renginde, gizli kopçalarla tutturulan bir palto mesela, dedi. Yeni paltodan kaçış olmadığını anlayınca Akaki Akakiyeviç'in fena halde canı sıkıldı. Nasıl karşılayacaktı ki bunu, hangi parayla yaptıracaktı? Yakında alacağı bayram ikramiyesine kısmen güvenebilirdi elbette. Ancak bu paranın gideceği yer çok önceden belirlenmişti bile. Birkaç tane yeni pantolon edinmesi gerekiyordu. Çizmelerinin yüzünü yenileyen kundura tamircisine epeydir geciktirdiği borcunu ödemesi lazımdı ve üç gömleğin yanı sıra burada adını açıkça anmamızın yakışık almayacağı iki parça da iç çamaşırı siparişi vermeliydi. Kısacası paranın tümü harcanıp gidecekti. Eğer amiri bonkör davranıp kendisine bayram ikramiyesi olarak 40 yerine 45 ya da 50 ruble uygun görse bile bu harcamaların ardından elinde cüzi bir miktar kalacak ve bu miktar da yeni bir palto için gerekli olan servetin yanında devede kulak gibi olacaktı. Gerçi Petrovic'in yapacağı iş için fahiş fiyat istemek gibi garip bir zevki olduğunu elbette biliyordu Akaki Akakiyeviç. Hatta böyle durumlarda karısının bile kendini tutamayıp ''Aklını peynir ekmekle mi yedin be adam? Başka zaman olsa bu işi bedavaya yapardı. Şimdi ise dünyanın parasını istiyor. Bir sor bakalım kendisi o kadar eder miymiş acaba?'' diye kıyameti kopardığından da haberdardı. Diğer taraftan Petrovic'in paltoyu 80 rubleye dikmeye razı olacağını da biliyordu. Ama o 80 rubleyi nereden bulacaktı? İşte bu konuda hiçbir fikri yoktu. Bu miktarın yarısını bulabilirdi. Evet, yarısı. Hatta biraz fazlası bulunabilirdi. Ama diğer yarıyı nereden bulup buluşturacaktı? Yalnız her şeyden önce şu ilk 40 rublenin nasıl temin edileceğini okuyucularımıza anlatmamız gerekir. Akaki Akakiyeviç'in harcadığı her rubleye karşılık üzerinde para atmak için bir deliği bulunan kilitli, küçük bir kutuya yarım kapık atarak para biriktirmek gibi bir alışkanlığı vardı. 6 ayda bir kutuda biriken bakır paraları, bozuklukları toplar, hepsini küçük gümüşlere çevirirdi. Bu işe başlayalı epey zaman olmuştu. Birkaç yıl içinde yaklaşık olarak 40 ruble biriktirmeyi başarmıştı. Yani palto için gerekli olan paranın ilk yarısı elindeydi. Ama diğer yarıyı nereden bulacaktı? Bir 40 ruble daha nereden bulabilirdi ki? Akaki Akakiyeviç düşündü, düşündü ve sonunda günlük harcamalarını kısmak zorunda olduğuna karar verdi. En azından bir sene boyunca bunu yapması şarttı. Akşamları çay içmeyi bırakacak, mum da yakmayacaktı. Eğer çalışması gerekiyorsa ev sahibisinin odasına gidecek ve işini onun mumunun ışığında görecekti. Dışarı çıktığında ağırlığını ayaklarına vermeden neredeyse parmaklarının ucuna basarak yürüyecek ve elinden geldiği kadar adımlarını düzgün kaldırım taşlarına denk getirmeye çalışacaktı. Böylece ayakkabılarının tabanları hemen aşınmayacaktı. Çamaşırlarını da yıkamaya daha seyrek gönderecek, böylece onların da hemen yıpranmasını engelleyecekti. Eve döner dönmez eskimesinler diye derhal giysilerini çıkaracak, sadece umarsızca geçip giden zamanın bile merhamet ettiği eski pamuklu gecelik entaresiyle oturacaktı. Doğrusu ya, başlarda bu sıkıntılara alışmak Akaki Akakiyeviç'e oldukça zor geldi. Ama bir süre sonra teker teker hepsine alıştı ve işler rayına girdi. Hatta akşamları aç açına uyumak bile onu rahatsız etmemeye başladı. Evet, belki karnı doymuyordu ama tüm düşüncelerinde yer eden gelecekte sahip olacağı patloyla ilgili hayaller ruhunu yeterince besliyordu. Sanki yaşamında eksik olan bir şeyin yarattığı boşluk doldurulmuştu. Sanki evlenmişti. Sanki yanında, yaşamakta olduğu anı paylaşan biri vardı. Artık yalnız başına değildi. Sanki hoş bir hayat arkadaşı önünde uzanan yaşam yolunu kendisiyle birlikte ve el ele yürümeye razı olmuştu. Takdir edersiniz ki bu boş hayat arkadaşı, kalın vatkaları ve dayanıklı bir astarı olan paltosundan başkası değildi. Önüne kesin bir hedef koyan her insan gibi daha canlı ve hatta daha azimli biri olup çıkıvermişti. Ne istediğini ve bunun için neler yapması gerektiğini biliyordu. Yaşamakta olduğu değişim yüzünden ve davranışlarından açıkça okunuyordu. Artık kuşkucu, kararsız bir adam değildi. Zaman zaman gözlerinde bir kıvılcım parlıyor. Hatta zihninde daha önce düşünmeye cesaret edemeyeceği fikirler birer şimşek gibi çakıyordu. Sahi, neden paltonun yakasına sansar kürkü konulmasın ki? Zihni sürekli yeni paltoyla meşgul olduğu için dikkatini bir türlü işi üzerine yoğunlaştıramıyordu. Bir keresinde önüne konan bir belgeyi temize çekerken hata yapmasına ramak kaldı. Durumun farkına varınca ah diye bir çığlık kopardı ve hemen istavros çıkardı. Ayda en az bir kez palto hakkında konuşmak için Petrovic'e uğruyordu. Kumaşı nereden alsa daha iyi olurdu, nereye kumaş almalıydı, bu kaça mal olurdu? Petrovic'in yanından ayrılıp eve döndüğünde biraz endişeli olsa bile eninde sonunda paltosunun dikilmesi için gereken zamanın geçeceği, gerekli malzemelerin bulunup satın alınacağı ve paltosunun er geç dikileceğini düşünmek onu rahatlatıyordu. İşler tahmin ettiğinden hızlı ilerledi. Beklenenin aksine amiri, Akaki Akakiyeviç'in ikramiyesini 40 ya da 45 ruble olarak değil, tam tamına 60 ruble olarak belirlemişti. Buna Akaki Akakiyeviç'in yeni bir paltoya ihtiyaç duyduğunu sezdiği için mi karar vermişti, yoksa her şey tamamen bir rastlantıdan mı ibaretti bilemiyoruz. Fakat nedeni ne olursa olsun sonuç itibarıyla Akaki Akakiyeviç'in elinde fazladan bir 20 ruble kalmıştı işte. Bu beklenmedik para işlerin seyrini hızlandırdı. 2-3 ay daha kısmi yokluk çektikten sonra Akaki Akakiyeviç ihtiyacı olan 80 rubleyi bir araya getirmeyi başarmıştı. O güne dek hep sakin sakin atan kalbi artık yerinden fırlayacak gibi çarpmaya başlamıştı. Hemen Petrovic ile birlikte çarşıya çıkıp çok güzel bir paltoluk kumaş satın aldılar. Açıkçası 6 aydır bu konuyla yatıp kalktıkları ve sık sık çarşı pazar dolaşıp kumaş fiyatları, kaliteleri hakkında bilgi topladıklarından bu iş onlar için pek zor olmadı. Petrovic satın alabilecekleri kumaşlar arasından en iyisini bulduklarını söyledi. Astar için de kaliteli ve sağlam bir pamuklu bez seçtiler. Söylediğine bakılırsa bu ipek astar kadar sağlamdı. Görüntü itibarıyla da ondan aşağı kalır yanı yoktu. Sansar kürkü almadılar, çok pahalıydı. Ama onun yerine kedi kürkü tercih ettiler. Dükkandaki en iyi kedi kürküydü bu. Üstelik uzaktan bakılınca sansardan ayırt bile edilemiyordu. Çok fazla teferruatı olduğu için paltoyu tamamlamak Petrovic'in tam 2 haftasını aldı. Yoksa daha erken bitirmiş olurdu. Dikiş ücreti olarak 12 ruble aldı. Daha da aşağısı kurtarmazdı hani. İpek iplikle çift sıra dikiş çekmişti ve her dikişi dişleriyle sıkarak iyice sağlamlaştırmıştı. Ve sonunda bir gün Petrovic paltoyu tamamlayıp teslim etti. Tam olarak tarih vermek çok güç belki ama şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki o gün Akaki Akakiyeviç'in yaşamının en görkemli günüydü. Paltoyu sabahleyin tam Akaki Akakiyeviç'in daireye gitmek için evden çıkmak üzereyken getirmişti. Daha uygun bir zamanda da gelemezdi hani. Dondurucu soğuklar kendini hissettirmeye başlamış ve havanın daha da soğuyacağı iyice anlaşılmıştı. Petrovic paltoyu eşinin ehli terzilerin yaptığı gibi bizzat kendisi getirmişti. Yüzünden Akaki Akakiyeviç'in daha önce hiç tanık olmadığı bir gurur okunuyordu. Hiç de azımsanmayacak bir işi kotarmış olduğunun ve elinde tuttuğu şaheser sayesinde astar dikmekten, tamir yapmaktan, öteye gidemeyen terziler ile gerçek terzileri birbirinden ayıran uçurumu tüm çıplaklığıyla ortaya koyduğunun kesin surette farkında olduğu yüzünden açıkça anlaşılıyordu. Çamaşırcıdan yeni gelen büyükçe bir tülbentle sarıp sarmaladığı paltoyu yavaşça çıkardı, sonra tülbenti katlayıp ileride yeniden kullanmak üzere cebine koydu. Paltoyu çıkarınca bir kez daha büyük bir gururla eserini inceledi. Daha sonra iki eliyle iyice kavrayarak ustaca bir hareketle Akaki Akakiyeviç'in omuzlarına bırakıverip birkaç kez aşağı doğru çekti. Eliyle arkasını da düzelterek iyice üzerine yerleştirdi. Bir süre Akaki Akakiyeviç'in omuzlarında düğmeleri iliklenmeden duran eserini seyretti. Akaki Akakiyeviç yaşının da verdiği tecrübeyle paltoyu tam olarak giyip manşet boyunu da görmek istedi. Petrovic hemen ona yardım etti. Baktılar, kollar da tam oturmuştu. Kısacası palto üzerine tıpatıp uyumuş, tam Akaki Akakiyeviç'in ölçülerine göre olmuştu. Fırsat bu fırsattır diye düşünen Petrovic, küçük bir sokakta yaşadığı, terzi tabelası bile olmadığı ve Akaki Akakiyeviç'i çok uzun zamandan beri tanıdığı için paltoyu bu kadar ucuza diktiğini ve eğer aynı paltoyu Nevski bulvarındaki bir terziye diktirmeye kalksaydı, sırf terzilik için kendisinden 75 ruble alacaklarını söylemekten de geri durmadı. Akaki Akakiyeviç bu konuda Petrovic'le tartışmaya girmekten kaçınmıştı. Çünkü onun telaffuz etmekten hoşlandığı korkunç rakamlardan oldum olası korkardı. Borcunu ödedi, teşekkür etti ve üzerinde yeni paltosuyla daireye gitmek için oradan ayrıldı. Peşinden Petrovic de dışarı çıkıp sokakta durdu. Aradan uzun uzun paltoyu seyretti. Sonra da yandaki sokağa dalıp kestirmeden Akaki Akakiyeviç'in önüne çıkarak bu kez de paltosunu ön cepheden izledi. Bu sırada Akaki Akakiyeviç bayramlıklarına yeni kavuşmuş bir çocuk gibi mutluluktan uçarak yürüyordu. Attığı her adımda omuzlarında yeni paltosunun olduğunu düşünüyor, içi içine sığmıyordu. Hatta yüreğinde dalga dalga kabaran mutluluk sayesinde birkaç kez gülümsedi bile yürürken. Halinden hoşnut olmaması için hiçbir neden yoktu. Paltosu onu hem sıcacık tutuyordu hem de gerçekten çok güzel bir paltoydu. Ne kadar yürüdüğünün farkına bile varmadan kendini dairede buldu. Vestiyerde paltosunu çıkardı, her tarafına bir kez daha göz gezdirdi. Sonra da onu vestiyer görevlisinin itinalı ellerine teslim etti. Nasıl oldu bilmiyoruz ama dairede bulunanların hepsi Akaki Akakiyeviç'in yeni bir paltosu olduğunu, eski sabahlığın artık tedavülden kalktığını hemen öğrenmişti. Herkes bir anda yeni paltoyu görmek için vestiyere hücum etti. O kadar büyük bir coşkuyla karşıladılar ki Akaki Akakiyeviç'i tebrikleri ilkin gülümseyerek kabul eden memurumuz bir süre sonra utanıp sıkılmaya başladı. Yanına gelen herkes yeni paltonun ıslatılması gerektiğini söylüyordu. En azından hepsini bir akşam çaya davet etmeliydi. Akaki Akakiyeviç'in şaşkınlıktan dili tutuldu. Ne cevap vereceğini, bu durumdan nasıl kurtulacağını kestiremedi. Birkaç dakika sonra hepten kızarak etrafındakileri bunun yeni bir palto olmadığına, yani o kadar da yeni sayılamayacağına safça inandırmaya çalıştı. Sonunda memurlardan biri, daha doğrusu şeflerden birinin yardımcısı, muhtemelen bünyesinde zerre kadar kibir barındırmadığını, kendinden aşağı pozisyonlarda çalışanlarla bile birlikte vakit geçirebileceğini cümle aleme göstermek adına "Pekala, pekala" dedi. "Akaki Akakiyeviç'in yerine ben veriyorum daveti. Bu akşam hepinizi evimde çaya bekliyorum. Hem tesadüf işte, benim de doğum günüm bugün." Tüm memurlar şef yardımcısının yeni yaşını kutlayıp yapmış olduğu teklifi seve seve kabul ettiklerini belirtti. Akaki Akakiyeviç tam bahaneler uydurup gelemeyeceğini söyleyecekti ki memurlar hep bir ağızdan bunun büyük bir saygısızlık olacağını, teklifi kesinlikle geri çeviremeyeceğini söyleyerek ısrar edince o da çaresiz daveti kabul etti. Daha sonra bu davet sayesinde akşam da yeni paltosunu giyme fırsatı bulacağını fark edince daveti kabul ettiğini sevindi bile. O gün Akaki Akakiyeviç'in en coşkulu günüydü. Evine son derece mutlu bir şekilde döndü. Paltosunu çıkardı, dikkatli bir şekilde duvara astı. Hayranlıkla bir kez daha hem kumaşını hem de astarını inceledi. Sonra da aralarında karşılaştırma yapmak için önceden palto niyetine kullandığı paramparça olmuş sabahlığı çıkardı. İkisini şöyle bir süzdükten sonra kahkahayı patlattı. Tanrım, aralarında dağlar kadar fark vardı. Hatta epey zaman sonra yemek yemek için sofraya oturduğunda bile sabahlığının durumunu aklına getirince gülmeye devam etti. Neşeli bir şekilde yemeğini yedi ve yemekten sonra tek satır bile temize çekmedi. Onun yerine yatağına yatıp kısa bir süre için dinlenmeyi tercih etti. Hava iyice kararınca kalktı. Bir çırpıda giyindi, paltosunu omzuna aldı ve dışarı çıktı. Daveti veren memurun tam olarak nerede yaşadığını söyleyemeyeceğiz. Zira hafızamız hazin bir şekilde bizi yanıltmaya başladı. Petersburg'da bulunan her şey, bütün sokaklar, bütün evler kafamızda karman çorman olmuş durumda ve bu bilgileri dayanarak herhangi bir yeri tarif etmek mümkün gözükmüyor. Yine de en azından şunu söyleyebiliriz. Şef yardımcısı şehrin iyi semtlerinden birinde, dolayısıyla da Akakiyeviç'in evine pek de yakın olmayan bir yerde yaşamaktaydı. Önce pek iyi aydınlatılmayan, ıssız sokaklardan yürümesi gerekiyordu Akaki Akakiyeviç'in. Ama sonra daveti veren şef yardımcısının evine yaklaştıkça geçtiği sokaklar daha canlı, kalabalık ve daha aydınlık olmaya başladı. Artık adım başı bir yayaya denk geliyor, hatta bunların arasında güzel giyimli kadınlar ve yakası kunduz derisinden paltolar giymiş adamlar da göze çarpıyordu. Süklüm püklüm arabacıların kullandığı, tahta korkulukları pirinç çivilerle çakılmış basit kızaklara daha az rastlanıyor, onların yerini koyu kırmızı renkte kadife şapkalarıyla iyi giyimli arabacıların sürdüğü, üzerinde ayı postu serilmiş, her yeri verniklenmiş kazıklar alıyordu. Sürücünün oturduğu yer bile özenle dayanıp döşenmiş arabalar, tekerlekleri karda gıcırdayarak uçarcasına geçiyordu sokaklardan. Akaki Akakiyeviç tüm bunlara hayatı boyunca hiç görmediği şeylermiş gibi bakıyordu. Kim bilir en son ne zaman geceleyin sokağa çıkmıştı. Işıl ışıl bir dükkan vitrininin önünde meraklı durdu. Gözü bir tabloya takılmıştı. Tabloda güzel bir kadın ayakkabısını çıkarırken resmedilmiş, biçimli bacağı bütünüyle ortaya çıkmıştı. Arka tarafta uzun favorili, keçi sakallı bir adam başka bir odanın kapısından başını ileri doğru uzatmış, kadını seyrediyordu. Akaki Akakiyeviç başını salladı ve gülümseyip yoluna devam etti. Peki neden gülümsemişti ki? Acaba kendisine pek tanıdık gelmesi bile aslında her erkeğin benliğinin derinliklerinde var olan bir duygunun içinde kımıldandığını hissettiği için mi, yoksa diğer memurlar gibi "Eh şu Fransızlar, ne denilebilir ki? Eğer bir şeyi gerçekten isterlerse mutlaka" türünden bir şey düşündüğü için mi? Belki de bunların hiçbiri değildi aklından geçirdikleri. Kim bilir? Ne de olsa insan ruhunun derinlerine gizlice süzülüp neler düşündüğünü öğrenmek olası değil. Akakiyeviç sonunda şef yardımcısının oturduğu güzel binaya vardı. Merdivenler fenerlerle aydınlatılmıştı. Daire ikinci kattaydı. Antreye girince duvarın dibinde yan yana dizili duran birkaç sıra çizme gördü. Onların arasında odanın orta yerinde bir semaver, etrafa dalga dalga buhar salarak fokurdamaktaydı. Duvardaki askıda paltolar ve kabanlar asılıydı. Aralarında yakası kunduz kürkünler olanlar da vardı. Kadifeden olanlar da. İçerideki odadan gürültü ve konuşma sesleri geliyordu. Birden kapı açılıp evin hizmetkarı elindeki tepsiyle dışarı çıkınca gürültü bir kat daha arttı. Tepsinin üzerinde bulunan boş bardaklardan, sütlüklerden ve bisküvi sepetinden memurların uzun zaman önce topladıkları ve ilk çaylarını çoktan içmiş oldukları anlaşılıyordu. Akaki Akakiyeviç paltosunu kendi elleriyle asıp odaya girdiğinde hiç de alışık olmadığı bir manzarayla karşılaştı. Etrafı aydınlatan mumların, kalabalık memur topluluğunun ve ağızlarında tüttürdükleri pipoların, oyun masalarının görüntüsü ve dört bir yandan yükselen konuşmaların, yerlerinden oynatılan sandalyelerin çıkardığı gıcırtıların yarattığı gürültü onu sersemletmeye yetti de arttı bile. Ne yapacağını, nasıl davranacağını bilmez halde odanın ortasında durakaldı. Bu esnada orada bulunanlar çoktan Akaki Akakiyeviç'in geldiğini fark etmiş, esaslı bir yaygara koparmış ve sürü halinde bir kez daha yeni paltoyu incelemek bahanesiyle antreye doğru atağa kalkmışlardı. Akaki Akakiyeviç bu durumdan biraz utanıp sıkıldıysa da çok temiz kalpli bir adam olduğu için paltosunun gördüğü ilgi ve övgü karşısında sevinç duymaktan kendini alamadı. Zaten kısa bir süre sonra tüm davetliler Akaki Akakiyeviç'i de paltosunu da bir kenara bırakıp ilgilerini her zaman olduğu gibi kağıt oyunları için hazırlanan masalara yönelttiler. Bütün bu gürültü, kalabalık, konuşmalar Akaki Akakiyeviç için alışılmadık tuhaf şeylerdi. Nasıl davranması gerektiğini, ellerini, kollarını, bacaklarını nereye koyacağını, bedenini nasıl kullanacağını hiç bilmiyordu. Sonunda kağıt oynayanların yanına ilişiverdi. Biraz oyunu izledi. Sonra bakışlarını teker teker oyuncuların yüzlerinde gezdirdi. Birkaç dakika sonra da sıkılarak esnemeye başladı. Uyku saati çoktan gelip geçmişti bile. Ev sahibiyle vedalaşarak oradan ayrılmak istedi. Ancak yeni paltosunun şerefine bir kadeh şampanya içmeden hiçbir yere gidemeyeceğini söyleyerek onu bırakmadılar. Bir saat sonra sebze salatası, söğüş dana eti, ezme, börek ve şampanyadan oluşan yemek servisi yapıldı. Kendisine zorla içirilen iki kadeh şampanya, Akaki Akakiyeviç'in etrafında olup bitenleri daha keyifli bir şekilde izlemesine ortam hazırladıysa da saatin 12'yi vurduğunu ve onun çoktan eve dönmüş olması gerektiğini unutmasını sağlayamadı. Belki gitmekten vazgeçirmeye çalışır diye ev sahibine görünmeden sessizce odadan çıktı. Antrede paltosunu aradı ve onu ne yazık ki yerde sürünür vaziyette buldu. Elini alıp silkeledi, üzerine yapışmış tozları, tüyleri temizledi, omzuna aldı ve merdivenlerden inerek sokağa çıktı. Dışarısı hala ışıl ışıldı. Hizmetkar takımının ve gedikli müşterilerin uğrak yeri olan birkaç kulüp hala açıktı. Kapalı gibi görünenlerin bile pencerelerinden dışarıya ışık demetleri süzülüyor. Bu da kulüplerin henüz tam olarak boşalmadığı, bu saatte kadar nerede kaldıkları konusunda efendilerini merakta bırakan hizmetçi ve uşakların sohbetlerine henüz bir nokta koyamadıkları anlamına geliyordu. Akaki Akakiyeviç neşeli bir şekilde yürüyordu sokakta. Hatta nedendir bilinmez, yanı başında şimşek hızıyla geçen ve vücudunun her yeri ayrı ayrı oynayan bir kadının arkasından koşturmaya bile başladı. Hemen toparlandı ve kendisini etkisi altına alan bu heyecana nasıl kapıldığına şaşırarak tekrar eskisi gibi sakin sakin yürümeye devam etti. Çok geçmeden, gün içinde bile çok hareketli olmayan, geceleri ise daha da tenhalaşan bomboş sokaklar serildi önüne. Gecenin bu saatinde etraf her zamankinden daha cansız ve ıssız görünüyordu. Yağları bitmeye yüz tutan sokak fenerleri kendilerini bile zor aydınlatıyordu. Sonra tahta çitlerin çevrelediği ahşap evleri gördü. Etrafta tek bir canlı bile yoktu. Yalnızca sokakları kaplayan karın ışıltısı ve kepenkleri çoktan uykuya dalmış alçak çatılı kulübelerin karartıları seçilebiliyordu. Akaki Akakiyeviç sokağın uçsuz bucaksız bir meydanla kesildiği yere yaklaştı. Meydan, öbür ucunda güçlükle görülebilen evleriyle insanın tüylerini ürperten bir çöle benziyordu. Çok uzakta, Tanrı bilir, belki de dünyanın öbür ucunda bir bekçi kulübesinden süzülen ışık belli belirsiz titreşiyordu. Akaki Akakiyeviç'in keyfi kaçtı. Kötü bir şeyler olacağını sezmiş gibi korka korka ilerlemeye başladı meydanda. Önce dönüp arkasına baktı, sonra da sağını solunu kolaçan etti. Dört bir yanı uçsuz bucaksız denizlerle çevrili gibiydi. Yok yok, etrafa bakmasam daha iyi olacak diye düşünerek gözlerini kapattı ve yine yürümeye başladı. Meydanın sonuna yaklaşıp yaklaşmadığını görmek için gözlerini açtığında karşısında neredeyse burnunun dibinde bıyıklı bir takım adamların durmakta olduğunu fark etti. Neye benzediklerini ayırt edemedi bile. Gözleri karardı. Kalbi sanki yerinden fırlayacakmış gibi atmaya başladı. İçlerinden biri Akaki Akakiyeviç'in yakasına yapışarak ''Hey, bu palto benim!'' diye kükredi. Akaki Akakiyeviç tam ''İmdat, can kurtaran yok mu?'' diye bağıracaktı ki diğer adam memur kafası büyüklüğündeki yumruğunu onun ağzına dayayarak ''Sıkıysa bağır bakalım!'' diye bir tehdit savurdu. Akaki Akakiyeviç sadece paltosunu üzerinden çekip çıkardıklarını ve tekmelerle ona giriştiklerini hissetti. Yüzüstü karların içinde yuvarlandı. Görüp duyduğu başka bir şey de olmadı. Birkaç dakika sonra kendine geldi, ayağa kalktı. Ama adamlar çoktan yok olmuştu. Akaki Akakievich zangır zangır titrediğini, paltosunun da üzerinde olmadığını fark etti ve avazığı çıktığı kadar bağırmaya başladı. Ancak görünüşe bakılırsa sesini meydanın diğer ucuna kadar ulaştırmayı başaramayacaktı. Umutsuzluk içinde ama bir an bile bağırmaktan vazgeçmeyerek meydanın öbür tarafındaki bekçi kulübesine doğru koşmaya başladı. Kulübenin yanında uzun sopasına yaslanarak ayakta duran bekçiden kendisine doğru bağıra çağıra koşan bu tanrının cezası herifin kim olduğunu görmek için merakla onu izliyordu. Bekçinin yanına varır varmaz zar zor nefes alarak gözünün önünde adam soyuyorlar, sense burada uyuklayıp duruyorsun diye çıkıştı. Bekçi ise Akaki Akakievich'in meydanın orta yerinde iki adam tarafından durdurulduğunu fark ettiğini ama adamların onun arkadaşları olduğunu düşündüğünü, kendisine boş yere bağırıp çağırmak yerine ertesi gün karakola gidip polis müfettişiyle konuşması gerektiğini, onun paltosunu çalanları mutlaka bulacağını söyledi. Akaki Akakievich perişan bir halde evine döndü. Şakaklarıyla kafasının arka kısmında kalan bir tutam saç da darmadağın olmuştu. Sağı solu, göğsü pantolonun her tarafı karla kaplanmıştı. Yaşlı ev sahibesi, birinin kapıyı kıracakmış gibi vurduğunu duyunca yatağından fırladı. Telaştan sadece tek ayağına terlik giyerek açmak için kapıya doğru koşturdu. Geceliğinin önünü eliyle kapamaya çalışarak kapıyı aradığında karşısında Akaki Akakievich'i perişan bir halde buldu. Şaşkınlıktan bir adım geri sıçradı. Akaki Akakievich başına gelenleri teker teker anlattı. Kadıncağız ahvah edip dövünerek doğruca bölge emniyet müdürlüğüne gitmesi gerektiğini, eğer mahalle karakoluna giderse oradakilerin kendisini kandıracağını, vaatlerde bulunup hiçbirini yerine getiremeyeceklerini, onu boş yere oyalayacaklarını, bu yüzden doğruca bölge emniyet müdürüne gitmesinin en iyi çözüm olduğunu, aslında müdürü de tanıdığını, bir zamanlar yanında aşçı olarak çalışan Anna'nın artık emniyet müdürünün yanında dadı olarak çalıştığını, ayrıca kendisinin de müdürü sık sık evlerinin önünden geçerken gördüğünü, adamın her pazar kiliseye gidip duasını eden, herkese samimiyetle yaklaşan biri olduğunu, tüm bu saydıklarından dolayı müdürün iyi niyetine inandığını söyledi. Akaki Akakievich ev sahibesinin öğütlerini dinledikten sonra üzgün bir şekilde odasının yolunu tuttu. O geceyi nasıl geçirdiğini, kendini bir başkasının yerine koymayı başarabilenler az çok tahmin eder zaten. Sabah erkenden emniyet müdürünün evine yollandı. Ancak müdürün henüz uyanmadığını söylediler. Saat 10'da tekrar gitti. Müdür hala uyuyordu. Saat 11'de gitti. Müdürün evde olmadığını söylediler. Öğle tatilinde gitti. Ama bu kez de bekleme odasındaki görevliler onu içeri almak istemediler. Müdürle hangi konuda görüşeceğini, oraya geliş nedenini, olayın tüm detaylarını anlatması için ısrar ettiler. Durum böyle olunca Akaki Akakievich hayatında ilk defa kişiliğini ortaya koymaya çalışarak kendinden emin, tavizsiz bir ses tonuyla müdürü bizzat görmesi gerektiğini, bunu engellemeye cüret edemeyeceklerini, bir hükümet meselesini görüşmek üzere bir devlet dairesinden gönderildiğini, onlar hakkında şikayette bulunursa hepsinin gününü göreceğini söyledi. Bunun üzerine görevliler tek kelime bile etmeye cesaret edemedi. İçlerinden biri müdüre haber vermeye gitti. Müdür, paltonun çalınmasıyla ilgili hikayeyi son derece tuhaf karşıladı. Asıl konuyla ilgileneceği yerde Akaki Akakievich'e konuyla ilgisi olmayan sorular sormaya başladı. Neden evine o kadar geç bir saatte dönüyormuş? Yoksa şu malum evlerden birine mi gidiyormuş? Yoksa olay vuku bulduğunda o evlerden birinden mi dönmekteymiş? Bu sorular karşısında Akaki Akakievich o kadar utanıp sıkıldı ki paltosuyla ilgili bir soruşturma açılıp açılmayacağını bile öğrenmeden oradan ayrıldı. O gün memuriyet hayatında ilk kez daireye uğramadı. Ertesi gün beti benze atmış bir halde ve sırtında artık daha da acınacak bir durumda olan eski sabahalığıyla daireye gitti. Paltonun çalınma haberi her ne kadar aralarında Akaki Akakievich'le dalga geçmek için bu fırsatı bile kaçırmayı göze alamayan bazı memurlar olsa da dairedekilerin çoğunun yüreğini parçaladı. Ona yardım etmek için aralarında para toplamaya karar verdiler. Ancak pek de işe yarar bir meblağ toplamayı beceremediler. Çünkü o ay hem müdürün portresinin yapılmasına katkıda bulunmak hem de şube müdürünün tavsiye ettiği bir kitabı satın almak için, ki kitabın yazarı kendilerinin yakın arkadaşıydı, oldukça yüklü miktarda para harcamış bulunmaktaydılar. Bu yüzden de toplanan para lafı bile edilemeyecek kadar cüzi bir miktardı. İkinci ayrımın sonu.